Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Gökhan Yılmaz.
Evet, bir ikisi birde en sonunda.
Neredesin ya Mesut?
Birazcık gezdik arkadaşlar. İlk önce bir Amerika'ya gittik. Ondan sonra bir Almanya oldu. Şimdi buradayız. Ondan sonra tekrar Amerika. Yine bir hafta yokuz.
Şimdi E3 var.
Evet, biraz gezeceğiz gerçekten. Bu arada E3 programını merak ediyor bazı izleyenlerimiz. İstersen en baştan söyleyelim. Hı hı. Arkadaşlar, E3'te biliyorsunuz daha öncesinde canlı yayınlar yapıyorduk ama çok geç saatlere denk geldiği için bu sefer canlı yayınlar yerine hemen ertesi gün değerlendirme videolarıyla karşınızda olacağız.
Evet, biz canlı yayınlara katıldığımız zaman geç saatlere kadar kaldığımız için ertesi gün pek fazla verimli geçmiyor ve evet, sizlere daha toplanmış, değerlenmiş şekilde videoları sunamıyoruz. Onun yerine hemen sabahtan bu videolara ulaşabiliyor olacaksınız, tüm önemli duyurulara.
Evet, orada şöyle bir durum oluyordu. Şimdi gerçekten arkadaşlarımız gece boyunca çalışıyorlar, yoruluyorlar ve upuzun da bir video oluyor. Hı hı. Ben olayın hemen böyle kısaca en önemli noktalarını görmek istiyorum diyen bir insan girdiğinde siteye ne yazık ki bir saatlik bir videoyla karşılaşıyor diyor. O bir saatlik videoyu baştan sona izleyecek bir şeyler anlayabilmek için. Ya da başka sitelere gidecek. Biz bu sefer...
Mesela EA çıkacak şimdi mesela. 15 dakika mobil oyun anlatacak.
Evet, doğru.
O videoyu da siz izlemiş olacaksınız. Biz de izlemiş olacağız. Orada hani mobil üzerine geyik yapmak zorunda kalacağız. Biz
aynen de dediğin gibi, doğru.
Onun yerine önemli duyurular içerisinde direkt hem trailerlarıyla birlikte hem daha profesyonelce düzenlenmiş bir şekilde size dolu dolu
en azından bilmeniz gereken kısımları bileceksiniz. Yani duyurular hakkında böyle bir yayın akışımız olacak. Dilerseniz ikisi bire geçelim. Teknoloji ve oyun dünyasındaki haberlere doyalım diyorum. Teknoloji tarafına başlıyoruz. Hackerlar bu sefer bayağı çalıştılar. Watch Dogs duyurusu da yapıldı zaten hacker tarafında. Şimdi onu da değineceğiz ama. Arkadaşlar, ilk önce Zuckerberg'in hesapları hacklendi. Bir Pinterest hesabını eklediler. Bir de Twitter. Da diye bir şifre koymuş. Yani böyle basit bir şifre kullandığı için iki tarafta da. Hacker ikisini hackleyip bazı mesajlar attı. Ama daha sonrası tabii ki olayı el attılar ve düzelttiler. Asıl fantastik olansa bir Rus hacker'ın elinde 32 milyon Twitter hesabının bulunmasıymış şifreleriyle beraber.
Of.
Evet, ve Twitter kullanıcılarının %10'undan fazlasına denk geliyormuş bu. Bu arkadaş şimdi bunu 5200 dolara satılığa çıkartmış bir alışveriş sitesinde. Evet, böyle bir şeyde satın alabiliyorsun şu anda.
Şimdi şey olduğunu düşünsene, hani Twitter hesapları falan satılıyor ya. Daha doğrusu şey satılıyor, Twitter takipçileri.
32 milyon takipçi kasıyorsun bir günde. Ya da yavaş yavaş böyle kasa.
Bir de mesela düşünsene, bir tane tweet atıyorsun, 32 milyon kişi retweet ediyor.
Like ediyor falan, direkt zaten trende girersin. Ne yaparsan
yap. Twitter'ı yönlendirmiş oluyorsun yani direkt.
İşte bu hesaplar büyük ihtimalle zaten o işler için şu anda kullanılıyorlar. Hani satılmadan önce de, sattıktan sonra da bir script yazacaklar. Bu şekilde yönlendirecekler bu hesapları. Ne yapacaklar başka?
Yalnız arasında bizde var mıyızdır ya?
Vallahi bilmiyorum. Varsa arkadaşlar şifrelerinizi değiştirin. Çünkü aslında bu hackerlar şöyle çalışıyorlarmış. Mesela girdiniz bir siteye, dedi ki sana ücretsiz oyun, ücretsiz program. Bazen bize bile oluyor. Bir video işleme programı arıyoruz. Ne diyorsun? Free Converter diye aratıyorsun değil mi? İlk önce ücretsizini bulabilirim belki diye. Çünkü var böyle yazılmış araçlar. Bir kuruyorsun aracı. 50 bin tane şey kuruyorsan arka planda.
Evet.
Çoğunu bazen kaldıramıyorsunuz bile ne yazık ki. Yani bir kaldırma seçeneği yok. İşte bu tip uygulamalarla beraber Chrome'a, Firefox'a yerleşen bazı o toolbarlardan sizin şifreleriniz çalınabiliyormuş. Ve diyorlar ki her yerde aynı şifreyi kullanmayın.
Doğru, yani sonuna kendinize özel bir kişiselleştirme koyabilirsiniz mesela. Google şifresi ise sonuna ufak bir G eklersiniz. Böylece şifreleri değiştirirsiniz.
Ama işte hacker onu bulduğu zaman tahmin ediyor. Burada G varsa yok, Twitter'da T vardır.
Basit bir şey bu. Evet. G değil mesela. G'den sonraki harfi ekleyin mesela. Her web sitesi için G'den sonra H ekleyin mesela. Ama siz G olduğunu bileceksiniz diyelim.
Evet, öyle yani bir durum var. Yani biraz yavaş yavaş oraları özelleştirmenizde veya değiştirmenizde yarar var. Eğer ben bu kadar şifre aklımı tutamıyorum diyorlarsa da yapacakları bir şey var. Şifre düzenleme araçları var. Ama onun şifresini kaybetmesinler.
Bir de onu ele geçirdikleri zaman direkt adama tabakta sunmuş oluyorsunuz.
Şifre içinde olduğu için ona dikkat etmeniz lazım. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Eğer Twitter şifrenizi değiştirmediyseniz bence değiştirmenin tam vakti. Bizim de hesaplar orada olabilir. Ben de değiştirdim.
Yalnız Zuckerberg'in ki de büyük failmiş ya.
Evet. Yani 3 tane daha.
Sen Facebook'un sahibi olarak tüm şeyi...
Facebook'u ele geçirmemiş adam. Orada farklı bir şifre kullanıyormuş. Eğer orada da aynısını kullansaydı valla tam efsanelik bir durum olurdu. Bir diğer haberimiz ise yine bir hack oluyor ama bu sefer donanımla yapılmış. Bu aslında tam da hack sayılmayabilir. Çünkü iPhone'da Android çalıştırmışlar ama çalıştırmak için bir devre kartına ihtiyaç duymuşlar. Devasa bir kılıfı yazıcıdan bastırıp iPhone'a bağlamışlar. Hı hı. iPhone burada bir ekran görevi, dokunmatik ekran görevi görüyor bir uygulama vasıtasıyla ve Android'i kullanabiliyorsun bu kılıfı taktıktan sonra iPhone üstünde.
Yani Android cihazın donanımını iPhone'a mı geçirmişler bu şekilde? Yani bayağı bir modifikasyon yapmışlar gibi geldi.
Ya şöyle bir şey yapmışlar bak. iPhone olduğu gibi iPhone olarak duruyor. Hı hı. Kılıfın içinde Android çalıştıran bir devre var. Hı hı. Sen bunu kabloyla Lightning portundan bağlıyorsun iPhone'a. Ve iPhone'un dokunmatiğini ve ekranını kullanıyorsun sadece bir uygulama vasıtasıyla. Eğer iPhone'a geri dönersen her şey iPhone. Yani bir uygulamada Android çalıştırıyorsunuz. Fantastik bir görev aslında bana sorarsanız. Biraz da bu donanım ve yazılım konusunda meraklı insanların kendini sınama projeleri oluyor. Böylece kendini o alanda geliştirmiş oluyor. Çok iyi bir ev ödevi aslında kendileri için. Enteresan farklı bir proje imza atmışlar. Tabii kılıfın kalınlığı gerçekten bir telefon kalınlığında. Öyle çalıştıracaksak bir Android telefon almak uygun fiyatlı daha şey olabilir. Yani daha yararlı olabilir bu tarafta. Ama iPhone'da Android kullanmak istesen adı fantastik bir şey olur değil mi? Yani telefonum iPhone olsun.
Yani şimdi ben neden öyle bir şey isteyeyim diye bir düşünüyorum ben ama bir şey bulamadım yani kendim şimdi çıkar seçenek.
Yani piyasada birçok iPhone'u andıran kasası bulunan evet, Android telefon var zaten.
Birbirine çok benziyorlar. Çok evet. Fazla özellik, farklılık oluşturan bir tasarım şeyi yok.
Evet, madem o kasayı istiyorsun öyle bir telefon al, içinde zaten Android hazır da geliyor yani. Yani
sırf aradığın şey üzerindeki elma logosuysa yani zaten onu da ne bileyim.
Kılıfla yap.
Evet yani kılıfla yapabilirsin.
Evet, oyun haberleriyle devam edebiliriz.
Tamam, ben de hemen o zaman bir hacking olayıyla devam
ama
edeyim.
Ama hack dedik ha yalnız.
Oyun haberlerinde arkadaşlar hacklere devam ediyoruz ve Watch Dogs 2 zaten biz daha önce oyun muhabbetinde hatırlarsan konuşmuştuk, gelebileceğini düşünüyorduk. Ve Watch Dogs 2'yi resmi olarak Ubisoft tarafından duyuruldu arkadaşlar ve yeni videolar da hemen takibinde geldi. Oyun bu sene içerisinde 15 Kasım tarihinde çıkacak arkadaşlar ve yeni bir karaktere sahibiz artık, Marcus Holloway isminde. Hatırlarsanız daha önce Watch Dogs'ta Chicago'daydık ve Aiden Pierce'i kontrol ediyorduk. Orada Aiden Pierce'in İntikam hikayesi işleniyordu. Onunla beraber işte küçük kızımızın intikamını koşturuyorduk. Bu sefer ise Marcus Holloway isminde daha çok geek, böyle nerd bir tipe sahibiz. İşte etrafında çantalar olsun, işte elektrikli aletler olsun falan, böyle tam bir hacker havasında bir karakterimiz var. Biraz daha böyle genç, daha enerjik bir karakter. Aynı zamanda da parkur şeklinde sağda solda koşturabiliyor. Burada DedSec ismindeki, yine daha önce zaten önceki oyunda da DedSec olarak geçiyordu. Hacker grubundan, hacker topluluğuna bir şeyiz, liderlik ediyoruz muhtemelen ve işte onların...
Karakter hiç karizmatik değil yani gerçekten. Onun altında...
Siyahi bir karakterimiz var. İşte dediğim gibi zaten hani böyle gözlükler olsun, şeyler olsun, işte sakallar,
kıyafetler falan.
Tam böyle nerd tipinde bir karakter tasarlanmış. Onunla beraber yeni görevlere işte nasıl diyeyim, kendi destek grubumuzun, toplumunun finanse etmek için soygunlar yapacağız muhtemelen. İşte CityOS 2 var arkadaşlar, artık San Francisco'dayız. Şehrin yönetimi yine bir işletim sistemine bağlanmış ve biz de daha çok şeyi hackleyebiliyoruz artık. Çünkü daha güncellenmiş versiyonu. Daha fazla araç, işte çeşitli etraftaki vinçler falan, limandaki vinçleri falan kontrol edebiliyorsun. Veya polis arabalarını hackleyip onları kontrol edebiliyorsun, birbirlerine çarptırıyorsun vesaire. Yine araç gereçlerimiz var bunun dışında. RC Jumper isminde bir ufak bir arabamız var, uzaktan kumandalı. Sağda solda hoplatarak gezdirebiliyoruz işte giremediğimiz yerlere falan. Veya üstünden bir uzantı çıkıyor, işte kapıları falan hackleyebiliyoruz onunla.
Veya... Hiç eğlenceli görünmüyor yalnız oyun değil mi? Hani böyle anlatıyorsun falan, görüntüler de var ama pek böyle şey değil.
Aslında benim de çok fazla ilgimi çekmedi açıkçası. Hani Watch Dogs bizi çok etkilemişti ama tabii ki bunda görselliğin büyük bir şeyi vardı. Ayrıca hacking konsepti de çok güzel gelmişti bize.
Evet, şimdi ilk
Watch Dogs'ta hackleme olayı biraz sıktı ve bunu devam ettiriyorlar. O yüzden çok fazla çekici gelmedi ve görsellik de bu sefer doğruyu gösterdiklerine inanıyorum ben.
Çok da abartı değil değil mi bu sefer?
Yani sıradan bir görsellik, konsol seviyesinde gelen bir görsellik bulunduruyor. Yeni silahlar var, bilardo topuna ip bağlamış, onunla vuruyor mesela. O tarz şeyler falan eklemiş, daha arcade bir sürüş var, daha arcade bir oynanış bulunmakta.
Saints Row'un ilk versiyonunu hatırlıyor musun bilmiyorum. Grand Theft Auto'ya rakip olarak çıktığında Saints Row, Xbox'ın ilk oyunuydu 360'ın. Ve inanılmaz güzel grafiklere sahipti. Ağır bir yapısı vardı. Konusu da Grand Theft Auto'ya daha yakın. Yani gerçekten bir konusu vardı işleyebileceğin. Absürt değildi en azından. Sonrasında o seri nasıl absürtleştiyse, biliyorsun saçma sapan bir seviyeye getirdiler. Watch Dogs da aynı absürtlüğe doğru gitmiş gibi geldi bana bu videodan sonra. Pek böyle şey gelmedi. O Watch Dogs'un ilk havası, ilk o karanlık havası falan yok.
Evet, ya orada mesela şey dedik, işte daha atmosferik bir şey vardı, ağırlığı vardı.
Evet.
Karakterin de biraz daha karizmatik bir şeyi vardı. Ama karakter de yine biraz çok fazla ön plana çıkmıyordu. Burada biraz karakteri daha ön plana çıkarmaya çalışmışlar ama biraz böyle şey olmuş. Daha gençlere mi hitap ediyor diyeyim artık.
Herhalde biraz daha öyle olmuş, evet.
Ve şey açısından bir de multiplayer'i biraz geliştirmişler mesela. Onda yine daha önceki Watch Dogs'ta mesela oynarken rastgele bir kişi sizin oyununuza girip size suikast düzenlemeye çalışıyordu. Siz onu bir başkası olarak görüyordunuz ama o da kendini yine Aiden Pierce olarak görüyordu. Bunda da yine benzer bir sistem var ama DedSec topluluğunda olduğumuz için hepimiz birlikte çalışacağız. Beraber PvP görevlere çıkacağız mesela rastgele bir kişiyle oyunda görüp veya PvP maçlar gerçekleştireceğiz falan. Ama onun dışında en büyük özelliği herhalde daha gerçekçi bir dünya sunuyor olması bunda.
Oyun dünyası bana daha ayrıntılı geldi. Sanırım Division'daki o deneyimi buraya aktarmışlar gibi duruyor. Çünkü şehirde de daha fazla detay var.
Çok fazla karakter var, böyle bir sürü şeyler yapıyorlar ama umarım ilk oyundaki gibi sürekli kendini tekrarlayan yapıda olmazlar. Bayağı bir dinamik olur bunlar.
Evet, bakalım, göreceğiz hep beraber ama dediğim gibi beni heyecanlandıran bir duyuru olmadı.
Bence de öyleydi ve buradan bir tane daha bir başka videoya geçiyoruz arkadaşlar. Deus Ex biliyorsunuz ki yeni Mankind Divided oyunuyla beraber bu Ağustos'ta tekrar yeni oyunda bize sunulacak. Bu seferki olayımız 2 yıl sonrasında geçiyor önceki Human Revolution'da. Çok başarılı bir oyundu kendisi. Ve 2029 yılındayız tekrardan. Adam Jensen'ı kontrol ediyoruz ve bu sefer işte insanoğlu artık ikiye bölünüyor gibi bir durum var. Yine işte augmented reality dediğimiz geliştirilebilir eşyalar, parçalarımız devam ediyor. Ve bunlar insanlara kontrolden çıkmalarını sağlayan çeşitli şeylere neden olmuş diyebiliriz. Ve bunun dışında yeni oynanış videosuyla birlikte arkadaşlar Deus Ex'in Go oyunu da duyuruldu. Bu Square Enix'in buradan bayağı bir tutturduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki
Hitman Go'da da mesela bayağı başarılılardı
vesaire. Onlar da bayağı bir tutturmuştu ve Deus Ex Go'da artık kendi bölümlerinizi tasarlayabileceksiniz arkadaşlar. Ve buna ek olarak da Deus Ex Mankind Divided'ın içerisinde ek olarak sunulacak ücretsiz bir oyun daha duyurdular. Bleach isminde. Bleach'te biraz daha basit grafiklerle ama daha çok sanatsal kısmına ağırlık verdiklerini söyleyebiliriz bu görselliğin. İşte biraz daha aksiyona dayalı yine stealth bir oynanış sunacaklar bize. Mini oyun aslında ek olarak sunuyorlar.
Evet, Deus Ex'in de oynanış videosuyla ilgili yorumuma hani geçersek eğer şunu söyleyebilirim o tarafta. Terminator gibisin yani, sanki böyle God modu açmışsın da oynuyormuşsun gibi bir izlenim vermiyor mu? Hani gizleniyor adam ama sanki gizlenmesi de olabilir gibi. Karakter çok güçlü.
Ya zaten orada asıl olay oyuncuya istediği seçeneği sunabilmek yani. Hem güçlü karakter olmak isteyene de onu sunuyorlar hem de gizlenmek isteyene de onu sunuyorlar.
İkisi ama neden gizlendiğini anlamadım ben adamın. Yani zaten karakter o kadar güçlü, o kadar fazla silahı var ki. Ya oynanış videolarında bütün özellikler upgrade edilmiş halde bize gözüküyor. Oynarken daha fazla zorlanacağız herhalde. Bu bütün özellikleri aynı anda kullanamayacağız. Hata yapıyorlar. Yani ben oynanış videolarını izliyorum, hiçbir keyif yok.
Şey olabilir yani, mesela şimdi insanlara zarar vermeden oynamak isteyen oyuncu o güçleri kullanmak istemiyor mesela.
Ya olabilir belki. Hani öyle bir seçenek görmedim. Genelde herkesi katlediyor bizimki ama.
Bu yeni videoda mesela şehrin içerisindeyiz ve tamamen polislerin kontrolünde olan bir şehir burası. Ve atmosferi falan post apokaliptik olarak bayağı güzel bir şekilde gerçekleştirdim.
Atmosfer bayağı iyi ama işte hani karakter bana çok abartı güçlü geldi.
Yani şey olduğu için herhalde. Yani
zaten bir cyborg.
Evet, üzerine getiren ekipmanlar falan hakikaten de overpowered yani. O yüzden
onu sonuna kadar yaşatıyor. Bu arada arkadaşlar, elektrikli araçlarda biliyorsunuz bir hızlı tırmanış var ama sadece araba olarak düşünmemek lazım bunu. Kaykaylar, işte scooter'lar, benzeri motosikletler. Şu anda son dönemde özellikle motorlu bisikletler çok popülite kazanmış durumda.
Evet ama bir de onlar bana tedirgin ediyor ya beni. Hiç arkadan ses gelmeden adam motorlu elektrikli cihazıyla geçip gidiyor.
Ne yazık ki öyle bir durum var. Bir de bisikletlerde de şöyle bir sıkıntı var. Mesela çok hızlanabiliyorlar. Bizim insanımız da biliyorsun, hızlandıkça hızlanır yani. Onda sınırları bir denemek ister üstündeyken. Allah korusun, birisine çaptığı zaman bu sefer daha büyük tehlikelerinden olabilirler. Bisiklet yollarının ayrılması gerekiyor artık. Bizde bisiklet yolu olmadığı için bisikletlerle aynı yerde devam edebiliyoruz. Ben bazen bu metro alt geçitlerinde bisikletine binmiş gezen krolar görüyorum. Ben onları kro olarak tanımlıyorum. Çünkü tamam, bisikletinin olması güzel bir şey. Bisikletler yere gitmen de. Arkadaş, orada o tünelde bisiklete binilmez. Onu eline alacaksın. İnsan gibi karşı tarafa kadar elinde geçireceksin, sonra bineceksin. Çünkü bisikletin üstünde manevra yapma yeteneğin ister istemez kısıtlanıyor. Daha hızlı oluyorsun. Ve onlarca insan arasından da ben bisikleti görüp hani can haliyle kenara atlamak istemiyorum açıkçası.
Bir de zaten kendine doğru gelen bir bisiklet gördüğün zaman nereden gidip geçeceğini bilmediğin için tedirgin oluyorsun.
Tedirgin oluyorsun ister istemez.
Olduğum yerde mi kalayım? Çünkü aynen, üzerime doğru geliyor yani.
Ya öyle saçma sapan durumlara karşılaşabiliyoruz. Bizim için biraz hoş değil. Orada da gaza basmak isteyen olabilir ama benim konum Peugeot'un yeni scooter'ı araç arkasına bağlayabileceğin, araca entegre şekilde gelen yeni bir elektrikli araç geliştirmiş durumda. Aslında bir konsept tasarımda ama gerçeğe dökülmüş son haliyle beraber. Araca baktığımızda 12 km menzile sahip olduğunu ve 25 km saat hıza çıkabildiğini görüyoruz. Yine tabii ki hızlı bir araç. Yani sonuçta elektrik olunca işin içinde ister istemez fazlaca hızlanıyorsunuz ama Peugeot'un buradaki konseptinde arabayla bir yere kadar geldin. Artık hani yaya geçemiyor o taraftan. Bunu indiriyorsun. Bundan sonrasını onunla gidiyorsun falan gibilerinden düşünmüşler. adım atmayın, fazla yürümeyin. Hani olabildiğince şişmanlayın diye herhalde bir konsept var. Madem arabam var. 8,5 kilo ağırlığında elektrikli bir cihaz. Açıkçası yani konsept olarak iyi. Arabada özel bir bölmesinin olması da iyi düşünülmüş. Kibar duran bir cihaz.
Evet.
Yani kullanmak isteyenler mutlaka olacaktır. Arabayı alana da büyük ihtimalle bunu bir opsiyon olarak sunacaklar. İşte 2000 lira daha ver. Arabanın arkasında entegre olan, arabadan şarjını gerçekleştiren böyle bir cihaza da sahip ol gibilerinden. Ama yani şey de güzel düşünsen, arabanın arkasında böyle bir cihaz var ve arabayı kullandıkça zaten şarj oluyor arkada. İhtiyaç duyduğun anda da hiç şey düşünmüyorsun. Şarjı var mıdır yok mudur tarzında.
Bizdekiler şeyi düşünür ya. Ya ben bunu evde bırakayım da pikniğe giderken bu alan bize lazım olur. Biz buraya bir şeyler stoklarız falan.
Ya o alan lazım olabilir. Alan çünkü bayağı kaplıyor sonuç olarak. Bagajda duruyor. Ama normal biri için yani böyle cihazlara meraklı olan, kullanmayı seven biri için de benim için güzel geldi. Scooter tabii, bir pedal çevirmiyorsunuz. Sonuçta bir yandan kendini itekliyorsun. Bu gerisini kendi destekliyor. Bu tip elektrik destekli cihazlar özellikle yokuş tırmanırken çok büyük kolaylık sağlıyorlar. Sonuçta elektrik desteği olduğu için sen iki hareket yapıyorsun. Yokuşu bitirmiş oluyorsun. Evet. Sonunda az enerji harcıyorsun. Kullanmak isteyenler mutlaka olacaklardır. Bir diğer haberimiz ise ucu taşıyabilen drone. Daha öncesinde haberini yapmıştık. İçine bir Çinli biniyordu ve demiştik ki Çinliyi taşır zaten. Hani herhangi bir sıkıntısı olmaz ama. Ehang 184 isimli Çinli cihaz. Çinli cihaz diyelim artık bunu. Çinli drone. Gerçeğe dökülmek üzere. Ve gerçekten yolcu taşıdığı işlere başlayacakmış yakın bir zamanda. Aracın özelliklerine baktığımızda ilk önce fiyatını söyleyeyim isterseniz, ona göre ilgi alanınıza girip girmediğine karar verin. 200-300 bin dolarlık bir fiyatı var ve 100 kilometre hızla 23 dakika boyunca yolculuk sağlayabiliyor. Ama bu aracı yani şüphe uyandıran ve insanların konuşulur hale getiren olayı tamamen otonom bir uçuş sunması. Üstünde herhangi bir kontrol yok. Yani içine binen insan hiçbir şekilde
öncesinden mi yapıyor
yoksa dışarıdan mı başlıyor? Yer seçip gidiyormuş abi. Yani çok tedirgin edici bir durum bence böylesi bir cihaz için.
Ulan gölün ortasını seçmişsin.
Yani sıkıntı olabilir. Bir de acil durum modu olacakmış. O düğmeye bastın mı acil iniş yapacakmışsın da pervane koptuktan sonra zaten o iniyordur kendi kendine acil bir şekilde. Allah korusun. Ben %100 otonom bir uçağa, özellikle tek kişilik bir böyle bir cihaza bir yerden bir yere gitmek için aklı selim bir insanın bineceğini zannetmiyorum. Yani kaybedeceği şeyler olan bir insan binmez herhalde.
Ne bileyim, belki adam şimdi hani şey diyorum, dağın tepesine çıkacaktır, tamam mı? Kendini direkt olarak taşıtıp tepeye çıkmak ister mesela. Yukarıdan kayacaktır. Şeyle, kendi drone'uyla çıkıyordur, sonra kayarak tekrar iniyordur.
Bak mesela güzel bir konsept bu. Kaycılar için biliyorsunuz her yerde sonuçta bunların kurulu kar tesisleri olmuyor. Bazen çok ekstrem yerlere gidiyorlar. Helikopter falan kiralayacağını 200 bin 300 bin doları vardır, almıştır bunu.
Red Bull sponsor olmamıştır sana mesela.
Elektrikle gidip gelirsin falan, hani böyle bir şey olabilir ama. Hani o ekstrem koşullarda ben bundan uçmam ki.
Ya
profesyonel pilotun çıkarttığı helikopter daha güvenli gelir yani. Bir de buna kaykayını falan yükleyemezsin abi. Tek kişilik bir şey yani bu. Bu normal bildiğimiz kamera taşıyan drone'ların insan taşır hale getirilmiş versiyonu.
Bilmiyorum yani, şimdi ne bileyim, bir iş adamı olsan herhalde şehrin trafiğini yaşamamak için mi kullanacaksın diye düşüneceğim ama ne bileyim, her yerde izin verilmez herhalde zaten drone kullanılması.
Ya,
düşünsene bir adam geçiyor, o ne öyle?
Ya çok çok stabil olsa müthiş bir şey.
Ya ancak
deli iş görür.
Şeye oturtacaklar bu sistemi falan. Her taraftan insan geçiyor falan olacak. Bu kadar pahalı olmayacak. Çok güvenli olacak falan böyle.
Herhalde o zaman
hepsinin konacağı mesela kullanır. Belli şeyler olacak. Noktalar olacak. Sen bir yere işaretledin diyelim. Onun güvenli alanı kesin orası. Yani herkes oraya gidip oraya konuyor falan olsa mesela.
Ya zaten bence bu teknolojiler tam geliştiğinde, pil teknolojisinde falan bir devrim yaşandığında ve tabii ki malzeme teknolojisinde de gelişimler lazım. Sonuçta hafif ve çok dayanıklı malzemeler elde edilebilecek. Belli ki o anda çok önemli çalışmalar var. Belki de otobüsleri bu hale getirecekler. 500T uçarak artık gidecek. Öyle toplu taşıma.
500T ile metrobüs havada çarpıştı.
Allah korusun ya, öyle bir durum da var ama toplu taşıma böyle olabilir mi? Ne dersin, otobüs gibi yani, böyle o kadar ucuzlayacak ki 3
yani
liraya.
Yani bilemedim ki, bir 500 yıl sonra falan belki hani. Ama o zamana kadar da muhtemelen biz yeni çözümler üretiriz.
Değil
yani.
Mi? Bak, farklı şeyler
katlı
olabilir.
Katlı şehirler falan.
Işınlanma falan olmazsa ya, evet. O tip bir şeye doğru gideriz.
Ve ben de o zaman oyun haberleriyle beraber devam edeyim. Bir başka duyurumuz daha var Mesut. Injustice 2 duyuruldu. Daha önceki oyunu beğenmiş miydim bilmiyorum ama pek çok beğenini vardı. Hani süper kahramanları ve süper kötü kahramanları bir arada dönüştürebilmek.
Evet.
Ve bu seferki oyun PlayStation 4 ve Xbox One için gelecek arkadaşlar. PC için duyurulmadı. Belki ileride sonradan yine önceki oyunda olduğu gibi.
Bu arada PlayStation'da, PlayStation 4'te PSN üyelerine verilen en değerli oyunlardan bir tanesiydi o dönemi için.
Evet.
Biliyorsun, bedava olarak verildi.
Ve Batman ve Superman'i görüyoruz arkadaşlar yine duyuru videosunda. Tabii ki Flash da burada.
Flash da var. Çıkıyor. Aslında bayağı bir karakter var.
Evet, Supergirl, Aquaman gibi karakterler de olacak şu an için bilinenler arasında. Ve en önemli özelliği ise bu karakterlerin artık dövüşlerden sonra kazandığımız araç gereçlerle geliştirilebiliyor olması. Ekipmanlara sahip olması ve hepsinin Iron Man gibi zırhlar falan gibi
ya
olması.
Ya şimdi zaten bir olayda Superman varsa hepsinin zırha bürünmesi şart biliyorsun. Mesela orada bir sahne yapmışlar. Yumruğu çakıyor Flash'a. Zırhı yok daha Flash'ın. Sonra Flash kalkıyor. Hızlı Superman'e yumruk falan atıyor. Yani Superman çok güçlü bir karakter. Yani aslında tabiri caizse tanrı gücünde bir karakter. Hulk'la eşdeğer güçteler yani. Marvel, DC evrenine baktığında. O yüzden Superman'i bir dövüş oyununa koymak aşırı saçma oluyor.
Biraz nerflemeleri gerekiyor.
Yani birazcık o yüzden işte gücünü azaltıyorlar. Ne bileyim kriptoniti bir yerine takıyorlar. Ondan sonra karşı taraftaki adam zırha bürünüyor. Onu öyle dövüyor falan filan. Aşırı saçma, aşırı komik yani. Aslında adam istediği zaman biliyorsun dünyanın etrafında dönerek falan dünyanın dönüşünü yavaşlatabilecek. Böyle saçma sapan güçlere sahip. O kadar böyle üstün güçlere sahip. O yüzden karşı tarafa da belli zırhlar koymuşlar. Koysunlar iyi yapmışlar.
Ve zaten Batman'i falan da görüyoruz orada canlı bir şekilde parlak bir fosforlu bir zırha bürünmüş.
Yani hepsinde Iron Man tipi zırha tık tık tık katlana katlana falan giden.
O çok
giden.
Tuttuğu için herhalde o şekilde yapmışlar. O da bakalım bir çıkışını yapsın. 2017 yılında çıkacak arkadaşlar oyun ve bizler de çıktığı zaman ilgileneceğiz. Arkasından Elder Scrolls 5 Skyrim söylentileri vardı arkadaşlar. Remastered versiyonu geleceğiyle ilgili. Ve bunu bir sitede ön siparişte sunulduğunu gördük. Base.com üzerinden siparişte sunulmuş ve 23 Kasım 2016'da çıkacağı duyurulmuş. Bu pakette daha önceki çıkmış olan tüm DLC'ler, mod desteği ve gelişmiş grafikler sunulacak arkadaşlar.
Burada gelişmiş grafikler için herhangi bir modu entegre etseler yetiyor herhalde değil mi?
Ama bu PlayStation 4 ve Xbox One üzerine gelecek daha çok zaten. Ki o şeylere, konsollara çıkmamıştı arkadaşlar. Ve bilmiyorum bunu aslında çok fazla kişi beklemiyor açıkçası. Yani Skyrim'in remastered versiyonunu biz şu an için ne yapalım diyoruz. Ama bunun dışında arkadaşlar Bethesda kendi E3 sunumlarında Wolfenstein The New Order 2, Prey 2, Evil Within 2 ve Elder Scrolls'un bahsettiğimiz remastered versiyonlarını duyuracağı söyleniyor. Eğer tüm bu oyunların birlikte sunulduğu bir E3 sunum yaparlarsa gerçekten ilgimizi çekerler ama yeni bir Elder Scrolls oyunu da bekliyoruz açıkçası.
Evet, biz Sony ile beraber gidiyoruz bu arada E3'e. Büyük ihtimalle ben oradan Sony'nin haberlerini daha çok aktarabileceğim. Bethesda'nın kayıt yaptırmak istedik. Bir türlü bana kayıt mailini gelmedi kayıt yaptırmalarına rağmen. Bazen öyle bir şekilde aksilikler olabiliyor. Bakalım ilk elden inşallah deneyebiliriz. Biliyorsun orada kullanıcı deneyimleri şey oluyor. Sıralar üst üste insanlar oluyor. Ve genelde ya da biz seni odaya tıkıyorlar saatlerce bekleyip o trailer'ı izliyoruz. Yani YouTube'da herkesin evine rahatlığıyla şöyle tek tıkla izleyebildiği trailer'ı izlemek için ya da bir gameplay videosu görmek için saatlerce bekliyorsun. Yani saçma durumlar oluyor. Bakalım zaten işte bu yüzden BSC'den de E3'ü çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde takip edebileceksiniz haberler vasıtasıyla. Arkadaşlar biyonik kol, biyonik göz, biyonik saç bir sürü şeyden bahsediyoruz. Şimdi de biyonik yaprak bitki. Fotosentez yapıyormuş ve bir bitkiye göre 10 kat daha verimli fotosentez yapıyormuş. Güneşten aldığı enerjiyle arkadaşlar suyu hidrojen ve oksijene ayırıyormuş. Hidrojeni de bir bakteri vasıtasıyla yakalayıp sıvı yakıt elde ediyorlarmış. Organik yakıt elde ediyorlarmış bundan.
Yani yarı organik diyebiliriz aynı zamanda içinde bakteriler olduğu için.
İşte bakteriler var içinde. Hani değişik bir iş yapmışlar. Biyonik yaprak diye geçiyor. Tam biyonik gerçekten.
Bunlardan bir dünya yapıp Mars'a gönderip acaba orayı atmosferinde oluşturabilir miyiz?
Belki bir şeyler yapabilirler. Hani şimdi bilim insanları genel olarak bunu nerede kullanırız, ne yaparız açıklamamışlar ama buradaki en önemli gelişme havadaki karbondioksiti yakalayabiliyor olması olmuş bu dönüşümün. Böylece diyorlar işte ormanlara ihtiyacımız yok, kesebiliriz artık. Hepsini AVM haline getirebiliriz. Biz de dostu biyonik yaprakları yaptık. Karbondioksiti böyle yakalayacağız. Önemli gelişmelerden bir tanesi. Bakmayın siz arkadaşlar, katlediyoruz çevreyi. Yani bu sadece bizim ülkemize özgü bir şey değil. Bugün New York'a gidiyorsun. Central Park var ortada. Ondan sonrasında sırf beton. Yani gökdelenin arasında şöyle kafanı kaldırıp güneşi görebilirsen gökyüzünü dua ediyorsun. İster istemez egzoz kokusuna bağımlı şekilde yaşıyoruz. Ya da o şehrin gürültüsüne, kirliliğine. Tabii elektrikli araçlarla beraber belki kirlilik biraz azalacak ama biyonik yapraklarla beraber eğer oksijeni etrafa daha fazla yayabilir, karbondioksit hapsedebilirsek öyle ya da böyle yararı olacak bize ve dönüştürülebilir enerji oluyor sonuçta bu. Her şey çok doğal. Ortaya çıkan bir atık yok.
Çok yapay olmayacak mı ama ya? Düşünsene bir noktadan sonra çok popüler olduğunu düşün. Böyle Deus Ex gibi gelecekte geçen bir hayalimizi
zaten
düşün.
Öyle, öyle olacak
yani. Her tarafta yapay ağaçlar, işte yine betonlar falan devam ediyor.
Yani ormanların hepsi AVM olmuş. Ondan sonra içine girersin işte koşturur durursun. Bir diğer haberimiz arkadaşlar Fransa ile ilgili, biliyorsunuz Euro neydi? Euro 2016, UEFA Euro 2016 diye mi geçiyor? Ben futboldan hiç anlamıyorum. O yüzden söylerken karıştırabilirim. Bir futbol karşılaşması olacak. Biz de Türkiye olarak katılıyoruz. En son 2008'de mi katılmışız? Öyle bir şey. Bayağıdır bir beklediğimiz bir karşılaşmaymış bu. Buradaki karşılaşmalar yapılırken en büyük sorunlardan bir tanesi, en çok konuşulanlardan Fransa'daki terör olayları ve işte teröristlere fırsat doğuyor. Bütün insanlar oradayken çok büyük terör eylemleri yapabilirler şeklinde. Fransızlar gerekli önlemleri aldıklarını söylüyorlar ama aynı zamanda bir tane de uygulama yayınlamışlar. Bu uygulamada insanlara terör olayları öncesinde bilgi veriyormuş. Hani metroyu kullanmayın, bugün bomba patlayabilir diye bir SMS geliyor.
Türkiye'de de olmuştu ya, Amerikan Büyükelçiliği
bizde onlar yapıyorlar. Biz de orayı takip ediyoruz. Yani Alman Büyükelçiliği ya da okullarını vesairesini. Ne yazık ki kötü olaylar. Hani şakası bile kötü aslında. Bakmayın siz. Bu uygulamayı indirmek bile tedirgindik. Hani böyle bir uygulama yayınlayan bir ülkeye gidip niye maç izleyeceksin? Evinden çıkma daha iyi yani.
Ya şimdi adamlar mesela şey düşünebilirsin. Hani çok normal bir hayat yaşıyorlar, tamam mı? Terör diye bir şey yoktu. Yani onlar için çok farklı bir alternatif dünyada geçiyor.
Orta Doğu'ya özgü bir şey, gelenekti.
Bir anda kendi kapılarında yaşamış olmaları bunları çok fazla şok etti. Ve insanlarda bir korku, hiç yoktan korku oluşturdu.
Uç noktada bir şekilde yaşadılar.
Şimdi böyle bir korkuya olan, sahip olan bir halka sonuç olaraktan bir güvence sağlamak durumundasın. Hani biz de gerekli önlemleri alıyoruz diye herhalde hani insanlara birazcık şey yapıyor, çalışmaları yapıyoruz. İmajı vermek için de.
Evet, olabilir.
Kendini güvende hissediyorlar imajı vermek için de.
Evet, şey, normal hayatınıza dönün yani. İşte ne olacak? Bu işin fıtratında var filan diyemedikleri için onlar bu tip şeylerle herhalde devam etmek zorunda kalıyorlar. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Yani bir an evvel şu belalardan kurtulmak gerek. En son İstanbul'da patladı. Yani bizim için artık ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, bu benim için de geçerli. İnsanları yadırgamıyorum.
Sıradanlaştı yani.
İstanbul'da bomba patlıyor. Ertesi gün ofise geliyorsun, kimse bunu konuşmuyor bile yani.
Çünkü bir süreden sonra hani sürekli yaşadığın zaman artık
işte
sıradanlaşmaya başlıyor.
İşte ne yazık ki Orta Doğu'daki ülkeler gibi olduk. Çok sıradan bir şey oldu patlama. Yani arkadaşlarınızın arkadaşları zarar görüyor. Çok yakınınıza kadar gelmiş aslında olay. Ama ona rağmen vay be, gitseydim ölecektim falan diyor adam. Ondan sonrası devam ediyor. Yani aslında olayı şöyle, ehemmiyetini şöyle karşılaştırıyoruz. Vay be, ben de o yoldan geçecektim bak. Hani vay be, kullandığım yoldu falan diye. Hani ancak o kadar bir şey yapıyoruz. Olaya reaksiyon gösterebiliyoruz. Ondan sonra diyoruz ki adamlar Eiffel Kulesi'ni niye işte bizim bayrağımızı renklerine boyamadı falan diye. Onlar da diyor ki siz kendiniz tepki vermiyorsunuz ki biz niye tepki verelim. Yani. Böyle bir durum söz konusu yani. Bak Beyoğlu'nda patlamada turistler yaşamını yitirdiğinde ne yaptılar? Gittiler oraya bir çelenk koydular, çiçekler bıraktılar, insanlar için dua ettiler vesaire. Bizde öyle bir şey yok.
Artık bir noktadan sonra herhalde gözünün önünde falan görmen gerekiyor seni artık etkilemeye devam etmesi için.
Bence o da etkilemez abi. Çünkü bazı görüntüler var. Bomba patlamış yakınlarında ya da molotov kokteyli adamlar geçiyor. Anarşistler terör eylemi yapacaklar belli bir yerde. Okey, aynen okey oynuyor adam. Yani arka planda.
Yani, belki o daha önce de çok yaşamıştır o.
Adam artık nasıl bir hayat yaşıyorsa anlatabiliyor muyum? Küçüklüğümüzden beri hep gördüğümüz, duyduğumuz için herhalde şey, çok şey gelmeye başladı bu olay. Allah korusun. Allah yakınlarımızdan uzak tutsun diyelim. Yani başka bir şey diyemiyorsunuz. Ne diyeceksiniz?
Evet. Devam edebiliriz o zaman.
Evet. Oyun haberleriyle devam edelim. Şey, daha neşeli şeyler gelsin ortaya.
Saints Row yapımcısından yeni bir oyun geldi arkadaşlar. Duyurusu geldi. Agents of Mayhem adında yeni bir oyun duyurdular. Zaten sen de az önce bahsetmiştin Saints Row diye.
Suyu çıkınca serinin değil mi?
Volition yapımcısı bunların ve bayağı bir ilan vermişti bunlar. 100 tane yeni eleman almak için. Bayağı bir ekibi genişletmeyi düşünüyorlardı. Ve ondan sonra bu oyun ortaya çıktı. Deep Silver yayıncılığını yapacak. Ve TPS oyunu olacak arkadaşlar. Tek kişilik hikaye modu bulunacak oyunda ve açık dünyaya sahip olacak. Oyunda 3 tane karakteri aynı anda kontrol edebiliyorsun. Ve seçebileceğin 12 tane karakter var.
O bu şey, hep bunlar GTA'nın üstüne bir şeyler koymaya çalışıyorlar ya olay konusunda.
Karakterler de böyle biraz şey gibi, Overwatch'taki karakterler gibi. Hepsinin ayrı bir özelliği var. Grafik sunumu da yine Overwatch'taki gibi. Hafif plastik, hafif böyle işte solgun pastel renkler. Ve hatırlarsanız arkadaşlar, Saints Row serisinde en son gelen oyun Get Out of Hell isminde tek başına çıkmış ve DLC'den üremiş bir oyundu. Ve yine bu oyunun sonrasındaki olaylar işlenecek bu Agents of Mayhem'de. Mayhem grubu ve Legion grubu olacak. İkisi birbiri arasında kötüler ve iyiler olarak savaşırken bizler de burada şeyde Güney Amerika'da, pardon, Güney Kore'de Seoul şehrinin gelecek versiyonunda İşte bunlara karşı savaşıyor olacağız arkadaşlar. İyiliği kontrol etmeye çalışacağız. İyiliği korumaya çalışacağız. Ve istediğimiz zaman bu karakterler arasında geçiyor olmamız bizlere farklı bir oynanış sunuyor olacak. İlginç bir yapım. sinematik videosu ilgi çekici olmuş diyebiliriz. Ama tabii ki oynanış videosunu da görmek lazım. Oyun 2017 yılında çıkacak arkadaşlar.
Evet, inşallah bunu da çok böyle sulandırmazlar.
Bayağı bir üzerine uğraşmış gözüküyorlar. Ama bilmiyorum ya, ben açıkçası Saints Row serisini de hani çok fazla...
Ben ilk oyundan sonra oynayamadım. Evet, çok güzel bir şey çıkartamadılar ortaya ne yazık ki. Sapıttılar yani.
Ve bir başka haberimiz de arkadaşlar. Horizon Zero Dawn, bildiğiniz gibi PlayStation'ın, Guerrilla Games'in Killzone serisinden sonra yeni IP'si olarak uzun süreden beri ve ilk RPG oyunları olarak ilgi çekici bir şekilde sunulmuştu bizlere. Ve bu oyun için yeni bir video yayınlandı arkadaşlar ve Aloy ismindeki karakterimizin geçmişine biraz gidiyoruz ve nasıl bir dünyada yaşadığına biraz daha yakından tanık oluyoruz. Burada RPG olayı biraz ilgi çekici. Hani Killzone gibi bir oyun yaptıktan sonra ilk defa hani aksiyon RPG ama sonuçta evet. Nasıl diyeyim, Assassin's Creed ile Skyrim arasında bir RPG, ikisinin ortasında bir RPG derinliği sunacakmış oyun bize arkadaşlar. Ve hikayesine de kısaca değinecek olursak, hani dünyayı terk ediyoruz çünkü dünyada artık robottan dinozorlar egemenlik sürüyorlar ve bize bırakmıyorlar dünyayı, yer etmiyorlar.
Biz de o yüzden dünyayı terk ediyoruz. Bizde öyle bir teknoloji var ama robot dinozorlara bir türlü çare bulamadık. Bir de robot dinozor hani.
Biz şeyi teknolojiyi kaybetmişiz. Post apokaliptik bir dünya artık orası bizim için.
Ama robot dinozor yani ben hala bu fikre alışamadım. Ya şimdi oyun ilk gösterilen videosundan sonra beni çok etkilememişti ama son videosu gerçekten güzel olmuş. Yani bu sefer biraz daha konu var, bir şey var, bir şeyler görüyorsun ama hala da şu robot dinozor olayına bir türlü alışamadım. Bir de biz yerli insanız hani.
O robotları falan şey yapıp indirip oradan çeşitli ekipmanlar. Çünkü robot ya. Üzerinde
bir sürü. Hala ok atıyorsun. Yani,
ekipman falan var.
Evet, şeyden roket atar indirip roket atarlar dinozora vuruyor. Bir sonraki dinozora ok atıp öldürmeye çalışıyor falan yani.
Artık bunun altından nasıl kalkmışlar bilmiyorum ama oyunda göreceğiz herhalde.
Evet.
Önemli olan şey ise arkadaşlar bu videoyla beraber oyunun ne zaman çıkacağı da duyuruldu. Ve 28 Şubat tarihinde önümüzdeki yıl yani PlayStation 4 için ona özel bir şekilde sunulacak arkadaşlar.
Ama herhalde şeyden sonra, Uncharted'dan sonra en iyi görünen oyunlardan bir tanesi olacak bu da.
Evet, dünyası güzel görünüyor. Bir de bu robot olayı hani her ne kadar pek mantığa uygun gelmiyor olsa da şık gözüküyor. Yani etrafta dolaşan robotlar falan böyle. Robot
enteresan,
falan.
Enteresan değil.
İlgi çekici.
Yani, çok düşünmezsen eğer oyun güzel. Ama kalkıp ben birazcık da mantığına sarayım, konusuna sarayım dersen orada bir yerlerde çıkmaza giriyorsun. Belki daha derinlemesine bir şeyler anlatırlar bize.
Evet, onun için de artık oyunu bekleyeceğiz ya da muhtemelen E3'te daha ayrıntılı bir hikaye sunumu gelecektir bizlere diye düşünüyorum.
Evet, hayırlısı bakalım. Ben de son haberlerimle teknoloji tarafını bitireyim. Yerli uçağımız Hürkuş'tan yeni bir videoda yayınlandı arkadaşlar. Hürkuş projesi bildiğiniz gibi milli bir uçak yapmaya uğraşıyoruz. İlk önce eğitim uçağı olarak başladı. 4 farklı proje üstünde devam ediyor. İşte A, B, C, D diye devam ediyor ve CD versiyonları askeri amaçlarda kullanılabilecek uçaklar olacak. Üstlerine lazer, İşte hedef bulma ya da roket atma gibi özelliklere sahip olacaklar. Şimdi Hürkuş'un videosunda gördüğünüz gibi Hürkuş pervaneli bir uçak. Ya pervaneli uçak olur mu? Bu savaş uçağı olur mu? Biz yani jet yapacaktık diyen insanlar olabilir. Haklılardı. İlk başta öyle bir düşünce kapılabiliyorsun ama dünyaya baktığınızda şu anki halihazırda OMX Archangel gibi üstünde birçok savaş donanımı taşıyan pervaneli uçakların hala görev yaptığını görüyorsun modernize edilmiş. Pervaneli uçaklar arkadaşlar özellikle kara hedeflerine karşı hala daha çok avantajlı olabiliyorlar basit hedeflere. Aynı zamanda işletim maliyetleri jetlere göre çok daha az. Kendi maliyetleri de jetlere göre daha az tabii ki, geliştirme maliyetleri de. Bu yüzden hala gelişmiş ordularda, ülkelerde kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de en son çöldeki olaylardan sonra, işte muharebelerden sonra benzer şekilde alımlar oldu. Pervaneli uçaklarla keşif yapma, kara hedeflerine ya da kara birliklerine karşı, piyadeye karşı bunları kullanma tarzında girişimler oldu. Devam ediyor. Adamların envanterinde var. Bizim de envanterimize inşallah ileride kendi yaptığımız bu tip uçaklar girecekler. Aracın özelliklerine bakalım isterseniz uçağın. İşte 1600 horsepower demişler. Beygir gücünde bir motora sahipmiş. 9.96 metre kanat uzunluğu varmış. Bir mürettebat bir de yolcu alabiliyormuş. Yani arkada kalan kişi herhalde daha sonraki versiyonlarda radar, roket falan gibi şeylerin kontrolünden sorumlu olacak diye düşünüyorum ben. Ve 574...
Yalnız tam Battlefield 1 konseptinde bu uçakmış.
Aslında 2'ye yakın mı? 1 demeyelim. Battlefield 1 dediğin alet biliyorsun. Açıkta pilot var. Hay Allah diye çalıştırıyorlar. Adamda böyle roket maket yok. Makyon tüfekten ateş edebilirse yani o da üstünde. 574 km saat hızla çıkabiliyor ve 1478 km mesafesi varmiş. 10.577 metre irtifada da devam edebiliyormuş hayatına.
Umarım bunu geliştirirler. Farklı sürümlerini çıkartırlar.
Yani inşallah sonuçta milli olarak burada ne yapabiliyorsak bu bize ilerideki projeler için hem bilgi sağlıyor hem de paramız cebimizde kalmış oluyor. En azından insanımız kazanıyor bunları üretirken, bunları satarken. Son haberimse Samsung'un bükülebilir ekranlı telefonları 2017 yılında piyasaya sürebileceği konuşuluyor. Bunun Galaxy serisinde olmayacağı, farklı bir seri isimle isimlendirileceği şu anda dillendiriliyor. Ve bu iddialar oldukça fazla dile getirilmiş durumda. En son iddiada Bloomberg'den geldi, yine bir ekonomi kanalı. Ve diyorlar ki Samsung bu konuda çok iddialı. Prototipler üstüne çalışıyorlar. 2017 yılında Mobil Dünya Kongresi'nde bunu sergileyecek diyorlar.
Peki bükülebilir derken buradan ne kadar bükülebilirlikten bahsediyoruz?
Şöyle söyleyeyim sana. Mesela diyelim ki 7 inçlik bir tabletim var. Tablet 2'ye katlıyorsun. 5,5 inçlik telefon oluyor.
Vay be.
Müthiş değil mi?
Yani o zaman bir cep telefonu da bir bileklik gibi etrafımıza bağlayabiliriz.
Sarabileceğiz
yani.
Evet. Ben tablet cep telefonu dönüşümünü mesela çok enteresan bulmuştum. Sen ne diyorsun ki ben bileklik olarak kullanmak istiyorum. Doğru, akıllı saatler de çok moda. Çaldığı zaman şöyle tık basarsın, gerilir oradan.
Ta yıllar önce bir konsept video vardı Nokia'nın.
Evet,
hatırlarsan.
Doğru. Nokia'nın hatta belli bir oranda esneyebilen bir telefon da vardı yine. Aynı şekilde çalışan.
O 888 mi ne, öyle bir modeldi. Bayağı bir mesela vizyon katan bir konsept videoydu. Çıkartıyorsun, kullanıyorsun veya başka bir yere bağlayacağın zaman evet, çeşitli şekillere sokuyorsun. Hani bu bükülebilirlik olayı gerçekten bir sonraki nesil, yani bir bizi şey atlattıracak bir olay ama gerçekse çok şey olur yani.
Evet, daha öncesinde bir video yayınlamışlardı 2014 yılında CES, Amerikan Consumer Electronics Show'da. Bakalım hani ne kadar gerçeğe dönüşecek? Gerçeğe dönüşmüş hali bu videoda kadar ilgi çekecek mi?
Hep o kadar, bence göreceğiz. En başta o kadar bükülemez.
Değil mi? Değişik bir şey olur.
Hafiften şöyle iPhone'lar bükülüyor diyorlardı ya. Biraz az bir bükülme gerçekleşir. Geliştikçe daha çok bükülebilen ya, bir telefon.
İnşallah bizi şaşırtırlar. Şu videodaki gibi şeyler görürüz. Artık bir teknolojinin bir atlaması lazım. Bu atlamayı yaşarlarsa eğer, ben diğer firmalar ne yapacak onu merak ediyorum. Çünkü düşünsene, alabileceğin tepe model bir telefon var ve
adamlar tüm trendleri, şeyleri, trademarkları kapatmışlar. Aynen, hiçbir şey kullanamıyorsun telif hakkında.
Alt üst ederler yani piyasaya diye düşünüyorum böyle bir şey çıkarsa.
O teknolojinin bir de şeyini alırlar işte. Sonra bir daha Samsung'a para vererek.
Yani telefonun tipi çok güzel olmasa bile sırf o katlanma özelliğinden o faydalanmak için, onu deneyimleyen insanlardan biri olmak için bile satın alabilirsin öyle bir şeyi.
Bir de bükülebiliyor olması kullanım açısından da çok şey. Mesela şimdiki telefonu cebine koyuyorsun. Kot pantolonun cebine koyduğun zaman bu bacağını çok fazla bükemiyorsun. Çünkü telefon orada kazık gibi duruyor. Bunu çok rahat, seni hem sana rahat hissettirir.
Ama
cebinde.
İşte acaba her yeri mi esneyecek? O kadar esner mi? Benim gibi arka cebine koyanlar için ekstra bir forma geçer mi bilmiyorum. He? Ben çünkü telefonu arka cebinde kullanan biriyim. Büyük oldukça da zorlanıyorsun tabii. İster istemez üstüne oturuyorsun, hep kırılacak mı diye bir korku.
Yani bakalım. Umarım söylentiler doğru çıkar deyip. Buradan Call of Duty Infinite Warfare haberine geçeyim. Ön siparişleri bayağı bir düşükmüş Call of Duty'nin. Özellikle
enteresan. Ben beklemiyordum bak. Videoyu olumsuz derler ama gider satın alırlar diye düşünüyordum insanlar.
Hatırlarsanız arkadaşlar, yapımcıdan bir açıklama gelmişti. Call of Duty Infinite Warfare'ın YouTube'daki büyük başarısızlığından sonra, hani bizim Black Ops 2'miz de çok eleştirilmişti ama serinin en çok satan oyunlarından biri oldu diye bir açıklama yapmışlardı. Bu sefer durum onu göstermiyor arkadaşlar. Çünkü 14 Mayıs tarihine kadar PlayStation 4'te 33 bin adet, Xbox One'da ise 30 bin adet kadar ön sipariş verilmiş ki bunlar inanılmaz düşük. Bir önceki oyuna baktığımızda Black Ops 3'te ön siparişlerde 400 bin lira falan ulaşmıştı.
İnanılmaz bir rakam, evet.
Yani %90, %95'e kadar varan bir düşüş yaşandığı görülüyor ön sipariş rakamlarında. Bu da hani Infinite Warfare'ın artık seride bir şeyleri değiştireceğinin bir öngörüsü olabilir arkadaşlar. Çünkü hani bu ufak düşük satışlardan sonra
insanlar gelecek işini çok sevmedi herhalde.
Artık Activision bir harekete geçecektir muhtemelen bu oyundan sonra.
Call of Duty 1.
Olabilir. Bununla beraber bir açıklama daha yapmışlar. 13 Haziran günü E3'te oyunun detaylı bir şekilde senaryo modunun sunumunu yapacaklarmış arkadaşlar. Burada da bakalım sunumda nasıl bir senaryo modu sunacaklar.
Uzayı göstermeden olabildiğince değil mi?
Hani orada gördüğünüz, daha önceki videolarda görmüştük zaten. Hani araca biniyorsunuz ve yerde dünyada savaşırken birdenbire uzaya çıkıp
ya, o çok zirve ya. Yani var ya, o kısmı gördükten sonra şey diyorsun yani, tamam ben kapatayım. Oldu, evet. Ben kalkayım modu var ya şeyde.
Belki güzel bir sunum yaparlar şimdi Mesut.
Olabilir, evet.
Yani hani o da biraz sıradana bağladı açıkçası senaryo modunda. Tamam, Call of Duty 4'te güzel bir senaryo vardı işte. Black Ops'ta.
Bir de ne dünyaymış farklı arkadaş. Savaş bitmedi. Bir nükleer bomba atıyor, o onu atıyor. Uzay gemileri uzayda savaşıyor.
Sürekli Amerika'yı kurtarıyor.
Evet, bir de nasıl bir ekonomi var millette. Uzaya kadar çıkmışlar, devam ediyorlar hala.
İşte savaşlar demek ki teknolojinin gelişmesini sağlıyormuş hakikaten de.
Değil mi? Bayağı önemli.
Buradan ben de ufak kısa kısa haberlere geçeyim arkadaşlar. Dead Rising 4'ün söylentileri ortaya çıktı arkadaşlar. Birkaç kişinin söylediği, hani sektörden birkaç kişinin söylediği bilgilere göre oyunun ilk kişinin remake'i olacak, reboot olacak ve Noel zamanında geçecek.
İyi,
4 kişilik co-op sunacak ve Windows 10 için de gelecek.
Bir reboot lazımdı. Yani baştan başlama. Bence Dead Rising'in potansiyeli çok yüksek. İnanılmaz yüksek. Çünkü açık dünyada böyle zombili, kaliteli bir oyun yok. Hı hı. İlk oyun inanılmaz, biliyorsun, derinliğe sahipti konu olarak. Oynaması zor ve o dönem için yüksek oranda teknoloji içeren bir oyundu. O kadar fazla karakteri bir saniyede gördüğümüz ve bu kadar açık dünyadan, detaydan yararlanabildiğimiz oyun yoktu o dönemde. Sonra seriyi sulandırdılar nedense. Hep böyle bir şey oluyor. Sonrasında bir şova gitti. Ne kadar zombi öldürürsen o kadar karlısın. Maskeler, suratlar falan, bilmem ne, değişik silahlar. Onun yerine bir başa dönüp şöyle doğru dürüst bir hakkını veren bir oyun çıkarsalar deli gibi satar diye düşünüyorum.
Evet, bir de sanırım 3. oyunda PC'lerde çok fazla performans açısından iyi şey sunmuyordu.
Evet, doğru. Konsol oyunuydu. Şimdi o. Windows Xbox'ın çıkış oyunu biliyorsun.
Ona da beraber gelecek olması muhtemelen beraber geliştiriliyordur. Umarız bu söylentiler doğru çıkar ve ortaya güzel bir oyun konur. Ve biz de muhtemelen bunu E3 sunumunda Microsoft'ta görebiliriz eğer bu söylentiler doğruysa arkadaşlar. Bir başka kısa haberimiz de Battlefield 1'den çok kısa haber gibi bir video yayınlandı arkadaşlar. 15 saniyelik bir video. Yine iki tane karakter görüyoruz savaş kısmında. Birinin FPS açısından otomatik silah, ağır makineli silah kullandığını görüyoruz. Ve diğeri de elindeki o çıkıntılı sopayla beraber ona geçirmeye doğru koştuğunu görüyoruz. Hani bunların oyunda canlı olarak multiplayer'de nasıl gerçekleşeceği çok büyük merak konusu. Bunu E3'te yine 64 kişilik canlı olarak sunulacak multiplayer maçta göreceğiz arkadaşlar. Bu da yine 12 Haziran tarihinde E3 yayın E3 sunumunda bize sunulacak.
Ya ben tabii şimdi o konuda çok fazla bilgim de yok, onu söyleyeyim. Bilgisi olan arkadaşlar düzelsin ama Battlefield 1'in geçtiği dönem, hani 1. Dünya Savaşı'nda böyle bir makine tüfekli karakter olabileceğini düşünmüyorum abi.
Şimdi şöyle bir şey hatırlıyorum ben açıklamalarda. Makinalı tüfekler var ama çok büyükler ve taşınabilir değiller. Hani konuşlandırıyorsun ve kuruyorsun.
Hepsi
vesaire.
Öyleydi zaten.
Ondan sonra çalıştırıyorsun makinalı tüfeği.
Böyle taşınabilir bir şey yok.
Ama taşınabilir değil. Oyunda onu taşınabilir yapacağız biz demişlerdi. Hani onu muhtemelen ağır makinalı tüfek taşıyan bir sınıf olacak. Daha yavaş hareket edecek vesaire. Bir uzun dolum süreleri falan olacaktır eğer öyleyse. Bunun ayrıntılarını zaten 12 Haziran'da sen oradan direkt dibinden.
İnşallah oynama şansım olur da oynarım, evet.
Orada göreceksin. Bizler de yine buradan canlı
olarak izleyeceğiz. Ya zaten ben sana bir şey söyleyeyim ya. Bana sorarsanız eğer E3'te seni götüren firmanın o ilk sunumuna giriyorsun ya. Orada sunuma girip daha sonrasında bizim birebir onların ayarladığı özel böyle saati falan belli olan rahat rahat girip oynadığımız demolar olacak. İşte PlayStation'ın yeni duyuracağı iki tane benim orada içeriği deneme şansım olacak birebir. Onlar haricinde E3 gibi fuarlarda introları izle. Hatta oradayken bile introları izle. Onun üstünden yorum yap. Daha sağlıklı yani. O kadar yorgunluğa diyecek bir kalabalık şey düşünmüyorum ben. Buradan daha rahat takip edersin onu.
Ve beraberinde bir yeni bir trailer da gelecektir bize gaz veren arkadaşlar. Bir başka kısa haberimiz.
Ama günün sonunda yine sopa kazanıyor. Yani
o konsepti ben merak ediyorum ya. Bakalım bir. Hani atmosfer çok güzel. Bu 15 saniyelik videoda da atmosfer çok güzel. Işıklar, mışıklar, hani 1. Dünya Savaşı değilmiş gibi. Çok güzel sunmuşlar bize. Bayağı
ya
bir süslemişler.
Ya bu Counter'daki sadece bıçaklara dönmesin de. Hadi beyler, sadece bıçaklarla dalıyoruz daha tarzı var ya.
Ama oynanış açısını bakalım nasıl halledecekler. Onu göreceğiz arkadaşlar. FIFA 17'den de ilk tanıtım videosu geldi bu arada. Biliyorsunuz ki uzun zamandan beri Ignite motoruyla geliştiriliyordu. Ve Frostbite'a geçti FIFA 17 ile beraber ilk defa. Ve oyuncu yüzlerinde falan bayağı bir gerçekçi görsellik sunacaklar bize artık. Bunun diğer bir güzel şeyi de kısa videoda ara ara şeyleri görüyoruz Mesut. Teknik direktörleri.
Evet, biraz öyle bir şey var.
Soyunma odalarını. Artık biraz daha
menajerlik olacak gibi falan.
Geliştirecekler gibi gözüküyor. Bakalım bunu da yine muhtemelen daha ayrıntılı bir şekilde E3'te EA sunumunda 12 Haziran tarihinde
artık
göreceğiz.
Artık mini futbolcular satın alabilecekmişiz gibi bir hissiyat var o tarafta da, değil mi? O kart oyunundan iyi para kazandıktan sonra devam ediyorlar olaya.
29 Eylül tarihinde de oyun çıkışını yapacak arkadaşlar bu arada. O da yine duyurulan bilgiler arasında. Son haberimde, son kısa haberimde Witcher için kart oyunu Gwent vardı.
Hani
Witcher
hiç içerisinde anlamadığım bir oyundu. Yani çözemedim oyunu.
İşte o hanlara falan gidip böyle Gwent oynuyordun.
Hep kaybettiğim oyun.
Hatta bayağı bir oynayan adamlar vardı. Witcher 3'ü bir kenara bırakıp o kart oyununa saranlar vardı. Ve bu oyunun logosu ortaya çıktı arkadaşlar. Ve CD Projekt'in bunun isim haklarını aldığı ortaya çıktı. Muhtemelen Hearthstone'dan sonra kendi kart oyunlarını, online kart oyunlarını, başka kişilerle oynayacağımız kart oyununu sunabilirler arkadaşlar. Ki zaten E3'te görebilirsiniz bizi. Ama Cyberpunk biliyorsunuz ki Witcher'dan sonra Cyberpunk'la uğraşacağız demişlerdi. Ama Cyberpunk'ı göstermeyeceğiz size demişlerdi. Hani E3'te olacağız ama Cyberpunk olmayacak derlerse muhtemelen kart oyunuyla beraber karşımıza çıkacaklardır diye düşünüyorum.
Değişik bir şey olacak bakalım. Yani free to play olduktan sonra bize zarar yok. İnsanlar alır denerler.
Evet.
Çok isteyen olursa da kart paketlerini satın alır. Bir ikisi birinden sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Gelecek hafta yine farklı biri olacak.
Evet.
Ben olmayacağım. Erdi olacak bu sefer. Çünkü ben Amerika'da olacağım. Erdi de şu sıralar Amerika'da. Belki orada da görüşürüz onunla.
Böyle bir dönüşüm yapacağız galiba sürekli.
Sürekli öyle bir şey olacak. Yani ister istemez arkadaşlar nedense çok denk geldi arda arda. Eğer Erdi gidebilirse bir de ondan sonra bir Fransa ziyaret var. Erdi gidemezse yine onu da ben gideceğim. Öyle saçma sapan bir şeyimiz var şu anda. Ofiste oturmuyoruz. Yurt dışlarına gidip geliyoruz sürekli. İnşallah geçecek. Temmuz'dan sonra durulacak gibi duruyor. Evet. Ondan sonra zaten şey başlıyor. CS, Ocak. Gamescom'a sen gidersin artık ya, ona ben gitmeyeyim. Onu gidip konuşalım yani firmalarla. Bu olacak, kaldırılacak yük değil ne yazık ki. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.